Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 25 Şaban 1443 ve Miladi 28 Mart 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Nevruz Bayramı Özel Programı, İslam açısından gençler ve çocukların talim ve terbiyesi, Emri Bir Maluf ve Nahiyel Münker isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberlerinden sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Mora, İran Dışişleri Bakanı ve baş müzakereci ile görüştü. Muqtada'yı Avrupa'nın İran'ın çıkarlarını karşılaması gerektiğini söyledi. İşgal altındaki Filistin topraklarında iki işgalci İsrail askeri öldürüldü. İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşının en kısa zamanda sona ermesini temenni ediyoruz dedi. Bir sonraki Rusya-Ukrayna görüşmesi 29-30 Mart'ta İstanbul'da yapılacak. Irak'ın güneyinde Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
Tahran'da bulunan Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Mora, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve baş müzakereci Ali Bakri ile ayrı ayrı görüştü. İran ile 4+1 grubu arasında Viyana görüşmeleri koordine eden Avrupalı yetkili Mora dün Tahran'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu bağlamda Mora, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri Keni ile bir araya geldi. Görüşmede geriye kalan konuların ele alındığı ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan son günlerde yaptığı açıklamada anlaşmaya varmanın yakın olduğunu, ancak geri kalan konuların da çözüme kavuşması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Tahran'ın kendi kırmızı çizgilerinden asla taviz vermeyeceğini defalarca tekrar etmiştir.
İslam Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkan Vekili Abbas Muqtada'yı İran'ın kendi kırmızı çizgisine taviz vermeyeceğini belirterek Avrupa'nın İran milletinin çıkarlarını karşılamaktan başka yolunun bulunmadığını söyledi. Abbas Muqtada'yı Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Enrico Mora'nın Tahran ziyareti hakkında yaptığı açıklamada Avrupalı tarafın İran milletinin çıkarlarını karşılanması konusu hakkındaki eylemsizliğinin kendi zararlarına olacağını bilmeleri gerektiğini söyledi. İranlı yetkili Avrupalıların İran milletinin memnuniyeti kazanamadıklarını ve Amerikalıların yanında yükümlülüklerini yerine getirmediklerini işaretle gelinen noktada son fırsatlarda kaybetmekte olduklarını ifade etti. Muktedayı İran milletinin menfaatlerinin göz ardı edilmesi ve Avrupalıların da tek taraflı ve bencil eylemlerinin kendi geleceği adına sorunlara sebebiyet vereceğini bilmesi gerektiğini söyledi. Mora dün Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı ve Bakan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüştü.
İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Heyderi, düşmanın İran Silahlı Kuvvetleri'nin kudretinden korktuğunu belirtti. Komutan Heyderi yaptığı açıklamada askeri teçhizatların üretimi konusunda kendi ihtiyaçlarını gidermelerinin İranlı gençlere duyulan güvenen bir sonucu olduğuna işaretle silahlı kuvvetlerde bunun başarıldığını vurguladı. Komutan Heyderi İran ordusu kara kuvvetlerinin kazanımlarını işaretle İran silahlı kuvvetlerinin uluslararası arenadaki konumu ve kudreti ve İslami düzenin de izzetine yerli imkanlar ve kabiliyetlere dayalı kendi kendine yeterliliğin sonucu olduğunu ifade etti.
İran Petrol Bakanı Cevat Ovcu, İran'ın doğalgaz kondensat ihracatının günlük 240 bin varili geçtiğini duyurdu. İran Petrol Bakanı Ovcu, bakanlığın Hicri Şems'i geçtiğimiz yıldaki önemli kazanımlarına işaretle 13. hükümet döneminde doğalgaz kondensatı ihracatının yaklaşık 4 katı artarak günlük 60 bin varilden 240 bin varile yükseldiğini söyledi. İran Petrol Bakanı sözlerinin devamında rafinerilerin köklü şekilde tamirat ve onarımı, Türkmen doğalgazının İran toprakları üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne suapı, petrokimya ürünlerinin ağır kesimlerine kullanılmasının bakanlığın Hicri Şems'i 1400 yılındaki diğer kazanımlarından olduğunu söyledi.
Dün akşam saatlerinde Filistin'e 1948'de işgal edilmiş bölgesinde yer alan El Hadira'da gerçekleştirilen feda eylemlerinde 2 işgalci öldürülürken 6'sı da yaralandı. İsrail Kamu Yayın Kurumu tarafından yapılan açıklamada El Hadira'da silahlı saldırı eyleminde 2 İsraillinin öldürüldü, ikisi polis olan 6 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Yediud Ahronot gazetesinin yayınladığı haberde El Hadira kentinde 2 silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırıda ikisi polis olan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İşgal yönetiminin polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada 2 polis görevlisinin de yaralandığı, eylemi gerçekleştiren 2 kişinin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Olay yerindeki kameralardan olay anı ile ilgili kayıtlar da yayınlandı. Bundan yaklaşık 4 gün önce 1948'de işgal edilmiş kısmının güneyindeki Naka bölgesinde yer alan Birruz Seba şehrinde 4 kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de yaralandığı, eylemi gerçekleştiren Muhammed Ebul Kain'dan şehit edildiği bir feda eylemi gerçekleştirilmişti.
İslami Direniş Hareketi Hamas dün akşam saatlerinde Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki Hadira kentinde gerçekleştirilen feda eylemini tebrik ederek bunun Siyonist düşmanın kesintisiz şekilde devam eden cinayetlerine karşı doğal bir misilleme olduğunu bildirdi. Hamas eylemle ilgili açıklamasında Siyonist işgal askerlerine karşı gerçekleştirilen kahramanca eylemi tebrik ediyoruz ve işgale onun halkımıza ve onun mukaddesatına yönelik suçlarına karşı meşru ve doğal bir cevap olduğunu vurguluyoruz ifadesine yer verildi. Hamas açıklamasında şehitlerin intikamlarını almak, işgalin düşmanlığına ve terörüne cevap için harekete geçen bu eylemcilerin kahramanca teşebbüslerini anlamlı bulduklarını dile getirdi. Filistin halkının vatanını ve mukaddesatını savunma yolunda ilerlemeye devam edeceğini, bağımsız ve yurda dönüş gerçekleşinceye kadar da bu ilerleminin süreceğini belirtti. Bundan yaklaşık 5 gün önce de 1948'de işgal edilmiş kısmın güneyindeki Nakab bölgesinde yer alan Birruz Seba şehrinde 4 işgalci öldürülmüş, bazı işgalciler de yaralanmıştı.
Onlarca Siyonist yerleşimci Siyonist rejim askerlerinden desteğiyle dün Müslümanların ilk kıblesine baskın düzenledi. Dün bir grup Siyonist yerleşimci işgal rejim askerlerinden desteği altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek bu kutsal mekana saygısızlık ettiler. Geçtiğimiz haftada Beytül Mukaddes'teki sivil örgütler Siyonist yerleşimcilerin 1000'den fazla kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belgelemişti. Öte yandan Siyonist askerlere ait olan botların Refah sahillerinde bir grup Filistinli balıkçı teknesine ateş açarak onları sahile dönmeye zorladı.
İşgal topraklarına bir ziyaret düzenleyen Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'la Ramullah'da görüştü. Görüşmede Mahmut Abbas, Filistin toprakları üzerindeki işgalin son bulması için bir siyasi çözüm bulunması ve göçmenler meselesi ve esirlerin serbest bırakılması gibi tüm anlaşmazlıkların çözümüne vurgu yaptı. Abbas görüşmede ayrıca Filistinli tarafın imzalanan anlaşmalar ve uluslararası kurallara bağlılığına işaretli iki devletli çözümün gerçekleşmesi ve Siyonist rejimin yerleşim faaliyetlerinin durdurulmasının şart olduğunu kaydetti. Abbas ile Blinken görüşmede Filistin ve bölgedeki son gelişmeler ve İsrail askerlerinin saldırıları hakkında da görüş teatisinde bulundular. Blinken daha sonra işgalci İsrail Başbakanı, Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı ve Savaş Bakanı ile de görüştü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Doğa'da yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'ye gelebileceklerini ancak oligarkların yapacağı işlerin uluslararası hukuka aykırı olmaması gerektiğini söyledi. Türk medyasına göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'ın başkenti Doğa'da düzenlenen Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'deki olası faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu kendisine yöneltilen Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi sorusuna prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz. Yasal olmayan faaliyetlere de müsaade etmiyoruz. Bu sorunun yanıtı bu kadar net ve basit şeklinde yanıt verdi. Rus oligarkların da Türkiye ziyaret edebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, eğer herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor. Rus oligarkların Türkiye'de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir diye konuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın en kısa sürede sona ermesini herkesin temenni ettiğini belirterek, ivedilikle global düzeyde yeni bir güvenlik mimarisi şarttır dedi. İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da yeni dönem için dönüşüm temasıyla düzenlenen Doha Forumu'nun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Orta Doğu üzerinde jeopolitik yansımaları başlıklı panelde konuştu. Kalın, moderatörün, dün Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapma önerisinde bulunduğunu öğrendik. Katar'da arabulucu olmayı istiyor. Eğer Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olursa Türkiye'nin Suriye ile Libya gibi ülkelerdeki menfaatleri için ne anlama gelecektir sorusuna hepimiz en kısa zamanda bu savaşın sona ermesini temenni ediyoruz. Ancak ivedi bir şekilde global düzeyde yeni bir güvenlik mimarisi şarttır. Güvenlik mimarisine nasıl şekilleneceği, inşa edileceği önümüzdeki yıllarda meydana gelecek olaylarla belirlenecektir cevabını verdi. Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusuna değinen Kalın, Türkiye'nin arabuluculuk meselesine gelirsek Rusya ile Ukrayna kanalları açık tutmaya devam ediyoruz. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var dedi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, Ukrayna heyetiyle yeni tur görüşmenin 29-30 Mart'ta yüz yüze yapılacağını belirtti. Madenski Telegram hesabını yaptığı açıklamada Ukrayna ile havacılık ve uzay kuvvetleri konusunda yeni bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucu 29-30 Mart'ta yüz yüze görüşme kararı alındığı ifadesini kullandı. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Bu arada Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğine inandığını ama Rusya Devlet Başkanı Putin'le diyaloğun sürdürmesi gerektiğini belirtti.
Amerika'nın NATO daimi temsilcisi, ülkesinin Rusya'da iktidarı değiştirme niyetinde olmadığını belirterek, CNN'e yaptığı açıklamada rejim değişikliği siyasetini izlemiyoruz ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha fazla iktidarda kalmaması gerektiği yönündeki sözlerini insani faktörle açıkladı Amerika'nın NATO temsilcisi. Amerika liderinin Polonya'daki Ukraynalı sığınmacılarla görüştüğünü anımsatan Amerikalı yetkili bu sözlerin o gün duyduğu hikayelere basit bir insani tepki olduğunu düşünüyorum dedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Amerikan Başkanı Biden'ın Rusya Başkanı Putin hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'dan sivillerin tahliyesine ilişkin önümüzdeki iki gün içinde Rus lideriyle konuşacağını söyleyen Macron, amacını önce ateşkesi sağlamak ve ardından Rus birliklerini diplomatik yollarla Ukrayna'dan tamamen geri çekmek olarak gördüğünü dile getirdi. Macron, bunu yapmak istiyorsak gerginliği ne sözlerle ne de eylemlerle tırmanamayız ifadesini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret 4.250 lira oldu. %50 zam yaptık diye gece gündüz reklam yaptılar ama ne çare, yıllık %124'lük enflasyonda sizin yaptığınız %50'lik zam daha 7 milyon asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu diye kaydetti. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, partisinin Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ankara İl Başkanlığı 2. Olan Kongresi'nde konuştu. Erbakan, Türkiye'de 2021 yılında 11.369.000 vatandaşın gıda yardımı almak zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi. Neredeyse 30 milyon insan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sosyal yardım almak mecburiyetinde olduğunu konuştu.
Azerbaycan Cumhuriyeti yayınladığı bildirdi. Rusya'nın Bakü'nün ateşkesi ihlal ettiğine dair iddialarını reddederek söz konusu iddiaları üzücü olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı dün yayınladığı bildirdi. 9 Kasım 2020 tarihinde yapılan 3 taraflı anlaşmaya bağlı kaldığını vurgulayarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin söz konusu anlaşmadaki hiçbir maddeyi ihlal etmediğini belirtti.
Haber kaynakları Irak'ın güneyinde Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Irak'ın güneyinde yer alan Zikar vilayetine merkezindeki yer alan Nasiriye kentinde Amerikan askeri konvoyunun geçişi sırasında patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlamanın can kaybına yol açmadığı belirtildi.
Ve son haberimiz. Ukrayna ve Rusya arasındaki askeri saldırılardan ötürü petrol fiyatları yükselirken dünya petrol piyasalarına dün petrol fiyatı 120 doların üzerinde alıcı buldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Amerika'nın aşırı isteklerinin Viyana müzakerelerinde ana engel olması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada Viyana'da yaptırımları kaldırmaya yönelik müzakerelerin son aşamalarında Amerikalı taraf aşırı istekleri öne sürmektedir diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Cumartesi akşamı Viyana görüşmelerinde yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak Amerika'nın hırslarının ve aşırı isteklerinin büyük olduğunu ve hatta 3 Avrupa ülkesinin yani Fransa, Almanya ve İngiltere'nin bile müzakere masasında Amerikalıları eleştirdiğini söyledi. 27 Aralık 2021'de 8. tur yaptırımları kaldırmaya yönelik Viyana müzakereleri başlamıştı. Ancak Avrupa Birliği dış politika şefi Joseph Borrell'in önerisiyle 11 Mart 2022'de belirli bir ara verildi ve müzakereciler siyasi istişareler için kendi ülkelerinin başkentlerine döndüler. O zamandan beri taraflar müzakerelerde ilerleme ve anlaşmazlıkların azaltılmasından söz ettiler ancak garantilerle gerçek ve tüzel kişilerin kırmızı listeden ve yaptırımlar listesinden çıkarılması konusu hala tarafların anlaşamadıkları hususlar arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olarak bu sorunları ve hususları çözmek için gerekli politikayı ve kararı almadığı görülüyor. Bu arada Avrupa Birliği'nin Dış politikadan sorumlu başkan yardımcısı ve Viyana müzakerelerinin koordinatörü Enrico Mora, kalan konuları çözmek ve sonrasında son aşamaya gelen yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri sonuçlandırmak üzere İran'a gelmiş ve aylarca süren diplomatik pazarlığı sonuca bağlamak istemektedir.
İran İslam Cumhuriyeti'ne göre iyi ve kalıcı bir anlaşmayı belirleyecek olan husus Amerika'nın gerçekçi tavrı ve yeni ve yanlış taleplerin geri çekmesidir. Buna göre müzakereler şu anda Amerika'nın kalan sorunları çözme iradesini ve ciddiyetini göstermesini bekliyor. Müzakerelerin son turunun ilk fırsatta yeniden başlatılabileceği bir noktaya gelindi sürenebilir. İran yine Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu başkan yardımcısı ve Viyana müzakerelerinin koordinatörü Enrico Mora, aracılığı ile Amerika'ya müzakerelerde kalan önemli konularda da inisiyatifli kaynak kararlarına ve önerilerine sundu ve artık iyi niyetini göstermek ve İran'ın taleplerine cevap vermek için topu Amerika'nın sahasına gönderdi. Buna göre Viyana'daki yaptırımları kaldırmaya yönelik görüşmelerinin başlamasından bu yana Amerikan hükümeti müzakereleri ilerletmek için pratik girişimler önermek yerine başta İran olmak üzere çeşitli tarafları müzakereleri yavaşlatmakla suçlamaya çalıştı. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Rice, 22 Mart Salı günü yaptığı açıklamada İran ile nükleer anlaşmayı sonuçlandırmak için zor kararlar vermek İran'a bağlı iddiasında bulundu. Söz konusu Amerikalı yetkilinin açıklamalarına göre Washington'un Viyana görüşmelerindeki Avrupalı müttefikleri yani Fransa, İngiltere bile İran'la yapılan anlaşmanın metni üzerinde neredeyse anlaştıklarını söylemişlerdir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na göre metnin sadece son kez redaksiyona ihtiyacı var. Dolayısıyla Viyana görüşmeleri Amerikalı yetkililerin karar aşamasındadır. Washington yetkilileri gerekli siyasi kararlar alır ve ihtiras ve aşırılıktan vazgeçerse Viyana'da bir anlaşmaya varmak mümkündür. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Amerika'nın somut ve güvenilir adımlar atması gerektiğini dikkat çekerek Amerika tarafından İran'ın kalan taleplerini yerine getirmesi halinde İran'ın da nihai karar vermek için Viyana'da olmaya hazır olduğunu kaydetti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Irak'ta Cumhurbaşkanı seçme yönündeki başarısızlıklar etrafında. Müzik. 26 Mart Cumartesi günü Irak Parlamentosu oturumda yeni Cumhurbaşkanı seçme gündemi temsilcilerin gereken baraj sayısına ulaşmadığı için düzenlenemedi. Irak parlamentosunun toplam sandalye sayısı 329'dur. Irak anayasasına göre Cumhurbaşkanı parlamentoda 2/3 çoğunluğun oyuyla seçilecek. Başka bir ifadeyle Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı 220 temsilcinin olumlu oyuyla seçilmelidir. Alınan haberlere göre Irak parlamentosunun cumartesi günü oturumuna 126 milletvekili bile katılmadı. Bu nedenle meclis oturumu yapılmadı ve önümüzdeki çarşamba gününe ertelendi. Irak parlamentosu ikinci kez yeni cumhurbaşkanını seçemedi. Irak parlamentosu, parlamento bloklarının çoğunluğunu boykot ederek 7 Şubat'ta Irak Cumhurbaşkanı'nın atanmasını bir kez daha engelledi. O dönemde Huşyar Zebari, Kürdistan Demokrat Partisi'nin adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş ancak yolsuzlukla suçlandığı için milletvekillerin çoğunluğu konuya karşı çıktı ve parlamento yeni bir cumhurbaşkanı seçemedi. Parlamentonun yeni cumhurbaşkanı seçememesinin asıl nedeni bu ülkenin siyasi grupları arasında keskin ihtilaflar ve ayrılıklardır. Bir yandan Kürt bölgesinde iki parti olan Yurtseverler Birliği ve Irak Kürdistan'ı arasında cumhurbaşkanı adayı konusunda fikir birliği yok. Geleneklere göre Irak Cumhurbaşkanı Kürtlerden seçiliyor. Öte yandan Sadr Hareketi ile Şii koordinasyon çerçevesi arasında görüş ayrılığı bulunmakta ve bu konuda parlamentoda Şii koordinasyon çerçevesine bağlı temsilcilerin bulunmamasına ve devamsızlık göstermelerine neden olmuştur.
Bir diğer noktada bu koşullara rağmen yeni Irak Cumhurbaşkanı'nı seçmenin akıbetinin ne olacağıdır. Şii koordinasyon çerçevesinin bazı üyelere yeni parlamentonun feshedilmesinden ve bir erken seçimin daha yapılmasından söz etmiştir. Ancak Irak'ta parlamento seçimlerinin yapılmasının ağır maliyetlere göz önüne alındığında yeniden seçime gitmenin de zor olacağı söylenebilir ve pek olası olmadığı da belirtilmelidir. Başka bir senaryo, Sadr Hareketi ve Şii koordinasyon çerçevesinin daha büyük bir parlamenter birlik ve koalisyonun oluşumu üzerinde anlaşmaya varmasıdır. Bu durumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesi milletvekillerinin 2/3'ünün de aynı güven oyu ile mümkün olacağıdır. Ancak Sadr Hareketi'nden son 6 ayda görülen siyasi girişimler ve davranışlar ile koordinasyon çerçevesinin aralarında bir fikir birliği oluşturması pek olası değildir. Başka bir senaryo ise göreceli çoğunlukla sahip olan yeni bir başkanın da getirilmesidir. Irak Anayasası'nın 68. maddesinin 2. fıkrasında adaylardan hiçbiri istenen oy çoğunluğunu elde edemezse en çok oyu alan bir aday arasından birinin seçileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda sona kalan iki aday arasında en çok oy alan başkan olacaktır. Diğer bir deyişle bu aşamada Irak parlamentosunda 2/3 güven oyu alınmasına gerek yoktur ve yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için nispi çoğunluk yeterli. Bu bağlamda görece çoğunluğa sahip yeni bir Irak cumhurbaşkanı atama olasılığı vardır. Burada mesele şu ki yeni bir cumhurbaşkanı göreceli bir çoğunlukta atanırsa Irak'ın bir sonraki başbakanı da Şii koordinasyon çerçevesinin temsilcileri olmadan kırılgan bir oyla seçilecek. Yani Irak'ın hem gelecekteki cumhurbaşkanı hem de başbakanı asgari oyla belirlenecek ve Irak'taki siyasi bölünmeler devam edecek. Bu da Irak'ın özellikle ekonomik alanda sorunlarını artırabilecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 8 Ferverdin 1401 Hicri Kameri 25 Şaban 1443 ve miladi 28 Mart 2022 Pazartesi. ...24 yıl önce bugün Hicri Şems'e 8 Ferverdin 1377'de İran'ın önde gelen Fakih Ayetullah Seyyid Cevat Hüseyin Şahrudi vefat etti. Hicri Şems'i 1308'de Kutsal Necef-i Eşref'te ve fazilet ve takva ve bilim ortamında dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Cevat Hüseyin Şahrudi, dini ilimlerde yüksek seviyelere ulaştı ve kendi dönemindeki hocalardan feyizler aldı. Ardından Ayetullah Seyyid Mahmud Şahrudi ve Seyyid Ebu Kasım Hoyi'nin fıkıh derslerine katılmasıyla zirveye ulaştı. Bağız hükümetinin Irak'ta yaşayan İranlılar üzerindeki baskısı nedeniyle Hicri Şems'e 1354'te kuvvete göç etti ve dini etkinlikleri düzenlemek ve dini dersler vermek, cami ve okul kurmak gibi önemli faaliyetlerde bulundu. Ayetullah Şahrudi Hicri Şems'e 1370'te Tahran'a yerleşti ve teçhizatlı bir hastane kurdu. ...1306 yıl önce bugün Hicri Şems'e 25 Şaban 137 tarihinde İranlı mücahid asker Ebu Müslim Horasani Abbasi Hanedanı'nın dönem hükümranının emri üzerine katledildi. Ebu Müslim Horasani İran'ın Horasan kentinde zalim Emevilerin hükümdarlarına karşı ayaklanan Siyah Camegan adlı bir grubun liderliğine üstlenirken kısa bir sürede birçok kent ve köy sakinleri onun safına katıldılar. Ve bu birliktelik ve vahdet neticesinde Emevilere yenmeyi başardılar. Böylece Emevilerin hükümranlığının yok olması ve Abbasilerin iktidara geçmeleri zemini hazırlanmış oldu. Bu sırada Ebu Müslim'in büyük bir gücü ve nüfuzu vardı. Ve Abbasi dönemi hükümdarı Mansur onun gücünden korktu ve bir komplo ile onu öldürdü. Ebu Müslim'in öldürülmesinden sonra yarenlerinden bir grup onun intikamını almak için ayaklandı ve intikamdan kaynaklanan çatışmalar uzun süre devam etti. ...706 yıl önce bugün Hicri Kamere 25 Şaban 737'de Moğol hükümdarları aleyhindeki Serbedaran kıyamı İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzivar kentinde sonuca ulaştı ve Serbedaran adlı yeni bir silsile kurulmuş oldu. ...83 yıl önce bugün 28 Mart 1939 tarihinde böyle bir günde İspanya'da 2,5 yıl süren iki iç savaşın ardından General Francisco Franco liderliğindeki saltanat yandaşları cumhuriyetçilere karşı zafer kazanarak bu ülkenin başkenti Madrid'i işgal etti. ...154 yıl önce böyle bir günde Rusya'nın Maxim Gorki adıyla ün yapan ünlü yazarı Alexey Maksimovich Peşkov dünyaya geldi. Gorki 5 yaşına geldiğinde babasını kaybetti ve aşırı yoksulluk yüzünden eğitimine devam etmenin yanında çalışmak zorunda kaldı. Gorki roman yazarlığına çok erken yaşlarda başladı ve Tiflis'te demir yolu atölyesinde çalıştığı günlerde ilk romanını Tiflis'in yerel gazetesinde yayımladı. Rus yazar, Rusça acir nasihat anlamına gelen Maxim Gorki takımı adını o günden sonra kullanmaya başladı. 2 yıl süren Gorki'nin romanları kitap şeklinde yayımlandı ve yazar büyük başarı elde etti. ve böylece adı dünyanın ünlü yazarları arasında yer aldı. Maxim Gorki eserlerinde Rusya halkının yaşamına derin bir bakışla yaklaştı ve halkın sosyal sorunlarının çözümü için sonuç verebilecek yolları da aramaya başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayramı özel programımızın sizlerle birlikteyiz.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümde Nevruz Bayramı ile ilgili mitolojiler ve efsanelerden bazılarını gözden geçirmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise Nevruz'un Sasaniler döneminde ve İslami dönemde nasıl kutlandığı ve bu milli bayramın nasıl ayakta kaldığını gözden geçireceğiz.
Miladi 224 ila 651 yılına kadar İran'da hüküm süren ve eski çağların en önemli imparatorluklarından biri Sasani Hanedanı İmparatorluğu'ydu. O dönemde İran'ın resmi dini Zerdüştü inancıydı ve Hristiyanlar ve Yahudiler de İran'da azınlık olarak yaşıyordu.
Nevruz Bayramı ise Sasaniler döneminde halk ve saray nezdinde özel bir yeri vardı. Bu bayram muhteşem törenlerle kutlanırdı. Bu dönemde Nevruz şenlikleri 6 gün sürerdi ve küçük Nevruz ve büyük Nevruz olmak üzere iki evreye ayrılırdı. Nevruz bayramı başlamadan önce İran genelinde yılın son salı gününü çarşamba gününe bağlayan gecede çarşamba suri adı verilen ateş yakma merasimi düzenlenir, ayrıca evlere temizlik yapılırdı. Yeni yılın 13. gününde ise İran halkı doğaya çıkarak yeni yılı karşılamanın son etkinliğini yerine getirirdi.
Sasaniler döneminde yeni yılın ilk ayı olan Ferverdin ayının ilk 5 günü küçük Nevruz olarak adlandırılmıştır. Bu 5 gün halka özel günlerden ve önemli etkinliklerden biri kral tarafından kabul edilmeleriydi. Bu buluşmada çiftçiler, rahipler, bürokratlar, ordu mensupları vesaire sırayla kralı ziyaret eder ve bazı hediyeler sunardı. Ve 5 gün süren küçük Nevruz'dan sonra sadece bir gün süren büyük Nevruz başlıyordu. Bugün de devlet erkanlarının büyükleri kralı ziyaret ediyor ve ardından Nevruz şenlikleri resmen sona eriyordu.
Sasaniler döneminde Nevruz Bayramı o dönemin hatta daha sonraki dönemlerin musikisini, şiirlerini ve edebiyatını etkileyecek kadar önemsenen bir etkinlikti. Örneğin Menuhçehri ve Nizami gibi İranlı büyük şairlerin şiirlerinde Büyük Nevruz, Hadak Nevruz ve Kubat Nevruz gibi adların geçtiğine şahit oluyoruz. Yine eski yazarların tarihi kitaplarında da Nevruz'un izlerine rastlamak mümkün. Bu tür eserlerde evlerin bezendiği, sokaklar ve caddeler aydınlatıldığı ve çeşitli yiyecekler ve içecekler ve yeni elbiselerin tedarik görüldüğü beyan edilir.
Sasaniler döneminden sonra İran'da İslami dönem başlıyor. Bu süreçte İranlılar İslam dinini benimsedi ve böylece bu semavi din İran halkının kahir çoğunluğunun inancı oldu. Bu dönemde yaşanan sosyal, siyasi ve dini değişim yüzünden Nevruz Bayramı farklı bir renge ve kokuya büründü. Emevi halifeler gibi ilk halifeler ilkin Nevruz bayramını pek umursamıyordu ancak buna karşın İran halkı bu milli bayramı ihya etmekten el çekmedi ve geleneklerini İslami hükümdarlara ve halifelere telkin etmeye çalıştı. Müzik
Emevilerin çökmesi ve Abbasilerin iktidar olmasının ardından şartlar daha uygun hale geldi ve İran halkının birçok milli geleneği yeniden gündeme geldi. İranlılar Abbasi iktidarını nüfuz ederek zengin kültürlerini geliştirmeyi başardı. Gerçekte eski geleneklerin kalıcı olmasının önemli sırlarından biri bu geleneklerin iktidarlarca desteklenmesiydi. Nitekim bu durumda eski gelenekler evlerden başka ülkelerin genelinde de düzenlenebilirdi. Bu durum Abbasilerin iktidarında Nevruz Bayramı'na verilen destekle gerçekleşti. O dönemde İranlıların milli bayramları eski saray gelenekleri ve milli etkinliklere göre Abbasi halifelerin saraylarını nüfuz etti. Ve bu da bazı Müslüman tarihçiler ve edebiyatçıların İran'da Nevruz ve diğer milli bayramlardan söz etmelerine ve şairlerin de güzel kasideleri yazmalarına yol açtı. Böylece başta Nevruz olmak üzere birçok bayramın hakkında şiir kitapları yazılmış oldu.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde ve bu bölümün başında Nevruz Bayramı ile ilgili mitolojilerden ve efsanelerden ve ayrıca Sasani iktidarı ve İslami halifelerin döneminde Nevruz Bayramı nasıl kutlandığından söz ettik. Ancak İran'da Sasaniler devrildikten sonra İran topraklarında hüküm süren ilk İranlı hanedan Horasan yöresinde Tahiriler iktidarı oldu. O dönemde Nevruz Bayramı büyük bir ihtişamla kutlanıyordu. Ve İranlı büyük bilgin Ebu Reyhan Biruni'nin anlattığına göre Kameri 4. yüzyılda Horasan hükümdarları Nevruz Bayramı'nda ordu mensuplarına hem ilkbahar hem yaz aylarına özel kıyafetler hibe ediyordu.
Tahran Radyosu.
Tahirilerden sonra İran'da iktidar olan Samaniler, Gazneviler ve daha sonraki hanedanların iktidarları döneminde de Nevruz ve Mehregan gibi büyük bayramlar yaygın bir şekilde kutlanırdı. Ancak Moğol istilasından sonra İran'da şartlar çok değişti. Nevruz bayramı Moğol katliamları ve yağmaları başladı. İlk günlerde diğer birçok gelenek ve görenekler gibi azametini ve önemini kaybetti. Ancak zamanla Nevruz yavaş yavaş zayıf konumundan sıyrılmayı, özellikle Safaviler döneminde yeniden saray tarafından kutlanmayı başardı. Gerçi Safaviler döneminde Nevruz bayramı ve kutlamaları diğer dönemlere kıyasla önemli değişikliklere uğradı ve dini bir havaya büründü. Bu dönemde Nevruz milli öneminin yanı sıra dini bir konuma kavuştu. Safaviler döneminde Nevruz bayramı eski gelenekleriyle yeniden canlanmış ve o günden beri de tüm azametiyle devam etmiştir. Müslüman İran halkı Safaviler döneminden itibaren Nevruz bayramını değerli bir miras olarak korumuştur.
Günümüzde ise Nevruz Bayramı İran ve diğer birçok ülkede büyük bir ihtişamla kutlanıyor ve geçmişten işaretlerini ve geleceğe dönük umutları Nevruz'a özel hefsin sofrasına taşıyor. Hefsin sofrası Yüce Allah'ın kullarına rahmet ve bereketlerinin işaretini gösteriyor. Ev halkı da yeni yıla girerken ilahi nimetlerin birçok işaretini içeren bu güzel sofranın çevresinde toplanıyor. İran milleti ve dünyanın neresinde olursa olsun Nevruz bayramını sevenler yeni yıla girerken hefsin adıyla anılan ve kurulan bir sofranın etrafında oturur.
Hepsin sofrasını kurmak Nevruz Bayramı'nın en ünlü adetlerinden biridir ve sofranın her bir parçası başlı başına bir simge ve bir işarettir. Sebze yeniden doğuş ve doğurganlık simgesi. Semenu bereket ve bolluk simgesi. Sumak güneşin doğuşunun simgesi. Sikke zenginliğin simgesi. Elma güzellik ve sağlığın simgesi. Sirke, sabır ve uzun ömür simgesi. Sarımsak, tıp ve tedavi simgesidir. İranlı Müslüman aileler sofranın başına bir cilt Kur'an-ı Kerim koyar, böylece bu milli bayramı inançları ve ülküleriyle düğümleyerek yaşamında Kur'an-ı Kerim öğretilerini en başta tuttuğunu gösterirler. Bu arada İranlı gayrimüslim vatandaşların da kendi inançlarına göre kutsal kitabını bu sofraya yerleştirdikleri görülür. Buna göre Müslümanlar bu sofraya Kur'an-ı Kerim'i, Zertüştiler Evesta'yı, Yahudiler de Tevrat'ı koyarak yeni yılı karşılarlar.
Gerçi Nevruz her yeni yılın yeni günüdür fakat mazisi çok eski çağlara uzanan oldukça yaşlı bir gelenektir. Her yıl bu yaşlı gelenek yeni yıla girerken gençlik kıyafetini giyer ve yaşadığı uzun yıllar ve dayandığı soğukların ardından hala ayakta olduğuna şükretmek üzere birkaç günlüğüne şenlenir. Buna göre ihtiyarların ihtişamı ve gençlerin neşesi bu bayramda özetlenir.
Evet, Nevruz devranlarla savaşları geride bıraktı ve bu savaşların öyküsü efsane olup dilden dile dolaştı. Ancak savaş devam ediyordu ve Nevruz yaşlandıkça yaşlandı, ihtiyarladı, gücü zayıfladı fakat yüreği ve ruhu genç kaldı. Nevruz her yıl yeni ve rengarenk kıyafetlere bürünen o büyük pehlivandır. Ancak bu renklerin arasında da en çok göze çarpan renk İran rengidir.
Binlerce yıllık mazisi olan İranlıların Nevruz Bayramı her yıl kat ettiği uzun yolu ve sonuçta İran milletinin vahdet ve gönül birlikteliğine yol açmak üzere verdiği mücadeleyi hatırlatır. Müslüman İran milleti ve diğer dini azınlıkları hiçbir zaman gani kültürünü unutmaz ve zengin geçmişleriyle geleceğe doğru umutla ilerlemeye devam eder. Bu yıl yani Hicri Şems'i 1400 yılının Nevruz Bayramı Şabaniye bayramlar olarak anılan Şia Müslümanların en büyük bayramlarına denk gelmiş ve böylece bu bayrama ayrı bir manevi hava kazandırmıştır. Bu yıl Nevruz Bayramı vaat edilen büyük kurtarıcı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü de kapsıyor. İran milletinin bu iki büyük şenliği bir arada kutlaması ise bu milletin dünyada eşine ender rastlanan milli ve dini dayanışmasının işaretidir.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre yeni yıl ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sohbetimizin bu bölümünde ergenlik çağının bazı uygun ve bazı uygunsuz özelliklerini ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde ergenlik çağının öneminden söz ettik ve dedik ki, bu evrede aşırı coşku ve heyecan, duygusal ve makul olmayan kararlar gibi uygunsuz özelliklerin yanında düşünceli olmak, idealist olmak ve enerjik olmak gibi uygun özellikler de ergen insanda ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi ergenlik çağında başka ne gibi özelliklerin ortaya çıktığını gözden geçirmek isteriz. Her toplumun en önemli sermayelerinden biri o toplumun genç kuşağıdır. İslam dini buna göre genç çocukların konumuna özel ilgi duymuş ve onları maddi manevi, ruhi, cismi, ahlaki, sosyal ve dünyevi ve uhrevi açılardan tam gözetim altına almıştır. Ergenlik çağı insan kişiliğinin geliştiği ve şekillenerek gereken kıvamı aldığı en önemli evredir. İslam evliyaları ergenlik çağını ilahi önemli nimetlerden biri saymış ve sürekli bu önemli kesime ilgi göstermesine vurgu yapmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu kesim hakkında şöyle buyuruyor. Sizlere çocuklarınıza iyilikte bulunmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların yüreği çok ince ve narindir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da oğlu İmam Hasan aleyhisselama hitaben şöyle buyuruyor. Genç çocuğun kalbi boş bir tarla gibidir. İçine ne ekerse kabullenir. Bu yüzden kalbin sertleşmeden ve beynin başka şeylerle uğraşmadan önce sana edep öğretmeye başladım ki işlerine ciddi bir azim ve iradeyle başlayabilesin. Öyle işler ki tecrübe ehli onu tecrübe etmek için gereken zorluklara katlanmış ve sen onu yeniden tecrübe etmekten kurtulmuş olursun. Ergenlik çağına gelen insan bazı uygun veya uygunsuz özelliklere sahip olabilir. Kuşkusuz ebeveynin vereceği doğru terbiye ile genç çocukta iyi özellikler yavaş yavaş artar ve kötü özellikleri yok olur. Gerçekten ergenlik çağı sürekli sorun yaratan bir evredir. Gerçi her yaşın kendine özgü meseleleri vardır. Fakat ergenlik çağına gelen genç kızlar ve erkeklerin karşılaştıkları sorunlar iki sebepten ötürü çözümlenmesinde güçlük çektikleri sorunlardır. İlkin, çocukluk evresinde sürekli çocuğun meseleleri ebeveyni ve öğretmenleri tarafından çözülmüştür. Oysa ergenlik çağına gelen çocuk bundan böyle sorunlarını kendisi çözümlemesi gerekir. Ancak ne var ki bir çocuk, genç çocuk bu evrede tecrübesizlik yüzünden tek başına sorunların üstesinden gelemiyor. Öte yandan ergenlik yaşına gelen insan bağımsız ve hür olduğunu hissetmeye başlar ve bu yüzden sorunlarını bizzat kendileri çözümlemek için çözüm yolları arayışına girer ve ebeveyn veya öğretmenlerin sunduğu çözüm yollarını benimsemek istemez. Bu evrede ebeveyn ergenlik çağına ayak basan çocukları ile güçlü irtibat kurarak çocuklarında özgüven duygusunu geliştirmeye yardımcı olması gerekiyor. Gerçekte genç sözcüğü oldukça karmaşık ve istek ve gereksinim dolu bir evreyi hatırlatır ve içinde yaşamın çeşitli alanlarında çaba sarf etmeyi beraberinde getirir. Bu evrede genç insanın içinde türlü istekler ve gereksinimler baş gösterir ve eğer bunlar doğru biçimde yönlendirilirse gencin cismi ve ruhi sağlığına vesile olur. Buna karşın bazen insan bu istekleri yerine getirmesi için başkalarının hakkına el uzatır. Bazen despotluğa ve bazen de yalakalığa ve hatta alçaklığa yönelir. Yine bunun yanında genç çocuğun içindeki agresiflik, tahrif ve taciz isteği, şan ve şöhret ve mal ve mevki aşkı gibi içgüdüleri onu ahlak ve insaniyet yolundan saptırabilir. Eğer genç çocuğun bu gibi içgüdülerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlanırsa, direnişi kırılır ve ona yakışmayan bir yola sapar. Bu yüzden genç çocuğun evliyaları ve ayrıca sosyal yasalar içindeki iman gücünü ve dini inançlarını ve kanunlara uyma hissini takviye ederek büyük ölçüde doğru yoldan sapmasını engelleyebilir. Ergenlik çağının bir başka özelliği bu çağa ayak basmış genç çocuğun isyankar olmasıdır.
Tahran Radyosu.
Gerçekte genç çocuk ailesinin sultasının altından kurtulmak ve özgür olmak ister. Ancak bazen bu konuda aşırıya kaçar ve isyan etmeye ve ailesinin sultasına itiraz etmeye başlar. Burada sanki genç çocuk şimdiye kadar itaat ettiği ailesine karşı ayaklanmış gibi olur. Bu evrede ebeveynin sabırlı davranması şartları onların lehine değiştirerek genç çocukları ile daha yakın bir ilişki kurmalarına yardımcı olabilir. Yine bir başka duygusal eğilimlerden biri aile veya çevresindeki insanlardan müsbet ilgi ve duygunun yetersiz olmasıdır. Araştırmalar aşırı duygusal ilişkilerin tuzağına düşen gençlerin genellikle anne ve baba veya her ikisi tarafından sevgi görmeyen gençler olduğunu gösteriyor. Gerçi bu etken sadece gençler ve eksiklikleriyle sınırlı değildir ve yetişkin insanlar için de geçerlidir. Kişilik ezikliği ergenlik çağının bir başka olumsuz özelliğidir. Bazı genç çocuklar aile içinde kişilik yetersizliği yüzünden çok özel bir durumla karşı karşıya kalır. Aile içinde sürekli aşağılanma, serzeniş, sert ve sürekli eleştiriler genç çocukların kişiliğinin ana çekirdeğini tehdit eden ve yok edebilen etkenlerdir. Bu yüzden genç çocuk yavaş yavaş ebeveyniyle kendi arasındaki mesafeyi artırmaya başlar ve artık onlara yakın olmadığını hissetmeye başlar. Öte yandan genç çocuğun ailesine yüz çevirmesi, kendisine aile ortamının dışında örnek kişilik aramasına vesile olur. Bundan başka genç çocukta kişilik kazanma içgüdüsü oldukça güçlü bir duygudur. Genç çocuk giyim kuşam biçimi, saç modeli ve olaylara verdiği tepkilerden onur duyar ve kendi yaşıtları arasında tabiri caizse hava atar. Genç çocuk büyüdüğünü anlatabilmek için kişiliğini beyan etmeye ve kendini ispat etmeye çalışır. Bu evrede ebeveynin genç çocuklarına karşı uygun davranması ve kişiliğine saygı göstermesi ve uygun elbise seçiminde hobilerine kadar her işte ona danışmanlık yapması gerekiyor. Bağımsızlık ergenlik çağının olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Genç çocuk artık çocuk değildir. Ergenlik çağına gelen bu insan artık büyüdüğünü ve işlerinde kendisi karar verebileceğini hissetmeye başlar. Ancak eğer bu duygu ebeveynin tahakkümü ve sert tepkisiyle karşılaşırsa bu kez bağımsızlık duygusu isyana dönüşür. Bu gereksinimizi tatmin etmek için genç çocuğun özgür bırakılması tabii kendine ve başkalarına zarar vermeyecek noktaya kadar gereklidir. Şiddet ve sert tepki genç çocuğu aile ortamından uzaklaştırır ve ebeveyni ile ilişkilerini olumsuz etkiler. Ve bu kez genç çocuk işlerinde gizliliğe veya agresifliğe yönelir. Bu konuda ebeveynin genç çocuğa yumuşak, sevgi ve saygı ve aynı zamanda ciddi ve uygun bir şekilde davranması gerekir. Genç çocuk bu evrede depresyon, agresiflik gibi ruhi hastalıklara yakalanma riskinin yanında intihar, uyuşturucu bağımlılığı ve benzeri sosyal hastalıklara da maruz kalabilir. Böyle bir durumu önleyebilmek için her şeyden ziyade ebeveynin genç çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleridir. Genç çocuğun büyümesi ve gelişmesi ve ebeveynine uyum sağlaması ve uygun talim ve terbiye modellerini izlemesiyle beraber yavaş yavaş iyi özellikleri de gelişir ve düşünceleri ve davranışlarına yansımaya başlar. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Genç çocukların elinden tutun, zira onlar hayır amellere daha hızlı yönelir. Din önderlerinin öğretilerinden hareketli ergenlik çağına edep öğrenme çağı diyebiliriz. Bu evrede genç çocuğun zihni gelişirken istekleri ve gereksinimleri de daha makul hale gelir. Genç çocuk artık büyük bir şevkle çevresindeki insanların deneyimlerini öğrenmeye ve bilgi seviyesini geliştirmeye hazırdır. Bu yüzden genç çocuk bu evrede sürekli tam gözetim altına alınmalı ve programları düzenli olmalı. Böylece bu altın evrede en iyi biçimde yararlanmasına zemin hazırlayarak içindeki yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olunmalıdır. Taklit, ergenlik çağında daha çok göze çarpan güçlü içgüdülerden biridir. Ergenlik çağına gelen insan, ebeveyninden başka kendi yaşıtlarına taklit etmeye eğilimlidir. Ergenlik çağında taklit etme ameli 12 yaşta başlar. Genç çocuk, yaşıtlarının ilmi, ahlaki vesaire alanlarda taklit eder, ancak bu taklit bazen körü körüne ve bazen bilinçlidir. Körü körüne taklit etme durumunda genç çocuk her türlü yararlı veya zararlı ameli bilinçsizce taklit eder. Ancak bilinçli taklitte genç çocuk izlediği modelin müspet yönlerini seçer ve onları izlemeye başlar ve uygunsuz amelleri tespit ederek onları bir kenara bırakır. Bu yüzden ebeveyn ve öğretmenler genç çocukları yaşamla ilgili meselelerde körü körüne taklit etmemeleri doğrultusunda bilinçlendirmeleri gerekir. Çünkü bu gibi bir taklidin sonu kötüdür. Bundan başka ebeveyn de genç çocuklarını uygun davranış modelleri ile tanıştırmaları gerekir. Ergenlik çağına gelen insan kendi kişiliğinin boyutlarını ve varlık aleminin yaratılışını düşünmeye muhtaçtır. Bu yüzden genç çocuklara bu konuları düşünebilmeleri için yeterli fırsat verilmelidir. Bilinçli ebeveyn hiçbir zaman genç çocuklarının bu eğilimine müdahale etmez ve böylece onun özgüven duygusunu sarsmaz. Yine genç çocuğun yaşamı daha çok umutların üzerine inşa edilmiştir. Umut her insanın yaşamında değerli bir etkendir. Gerçekte başta genç çocuklar olmak üzere tüm insanların kendileri için seçtikleri yaşam çizgisi geleceğe yönelik umutlardan kaynaklanır. Bilinçli ebeveynler genç çocuklarının gelecek ufkunu en güzel biçimde tasarlar. Bu konuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni şöyle buyuruyor. Ülkenin en temel ihtiyacı genç kuşakta geleceği umut, neşe ve özgüven yaratmaktır. Bazılarının düşündüğünün aksine genç çocuk din ve inanç meselesine ilgi duyar ve dinin yaşamında ifa ettiği önemli rolün bilincindedir. Bu yüzden genç çocuklar dini merasimlere daha aktif biçimde katılır ve büyüklerden dini kavramlar hakkında sorular sorar. Bu evrede genç çocuk inançlarını yeniden inşa etmek ve körü körüne taklit etmekten kurtulmak ve akılcı delillerle inançlarını yeniden yaratmak ister. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik. Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Emri bil maruf ve nehyi münker,
İslam'ın bekasının güvencesi.
Amacı ve hedefi yegane yaratan tarafından gelen ve insanın gerçek saadet ve kemale ermesine sebep olan ahkam ve kurallarını gerçekleştirmektir.
Bugünkü sohbetimizde sizlere diğer dinlerde iyiliği emredip kötülükten sakındırmak konusuna işaretle Kur'an-ı Kerim'e başvurarak bu konunun önceki semavi dinlerindeki yerini ele almaya çalışacağız.
Emretmek veya sakındırmak, teşvik etmek veya uyarmak insanın içinde köklü bir meseledir. Pak olan tüm fıtratlar çirkin ve kötü hareketleri kabul etmez ve iyi işlere karşı istekli görünür. Dostluk ve insanseverlik duygusu da insanın diğerlerinin işlediği hatalar veya tehlike durumlarında onları sakındırması veya onlara yaptıkları işin hatalı olduğu konusunda uyarıda bulunmasını icap eder. Burada önemli olan konu ise bu hissin sadece insana mahsus olmadığı ve yaratılışın tüm canlılarında var olmasıdır. Örneğin Neml suresinin 18. ayetinde şöyle okuyoruz. Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
Yine Neml suresinin 23 ve 24. ayetlerinde Hudhud Hazreti Süleyman'a Sebe kavminin güneşe tapmalarına şikayet ediyor ve o kavmi görünce şöyle diyor: "Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Bu yüzden iyiliği emredip kötülükten sakındırma kökünün sadece insanların fıtratında değil, tüm canlıların içgüdüsel duygusu olduğu anlaşılıyor.
Emri bil maruf ve nehyi münker İslam'ın tüm mezhepleri ve fırkalarının üzerinde mutabık kaldığı bir konudur ve buna ilaveten dünyanın önde gelenleri de bu konunun doğruluğu ve zarureti konusunda hemfikirler. Emri bil maruf ve nehyi münker bir emir olarak eski dinlerde vardı ve Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde bu farizanın eski dinlerde olduğu konusuna değiniyor. Böylece Yahudilik ve Hristiyanlıkta iyiliği emredip kötülükten sakındırma farizasının varlığı hakkında bilgi edinmek için Kur'an ayetlerine başvuruyor ve onun aydınlatıcı ışığından faydalanıyoruz.
Allah-u Teala Maide suresinin 63. ayetinde Yahudiler ve Hristiyan bilginleri kendi kavimlerinin günahlarını ve ilahi haddi aştıklarını, haram mal yediklerini görüyor ve onların işlediklerinin günah olduğundan emin oldukları halde onları uyarmadığı ve kötülükten sakındırmadığı için azarlıyor. Yüce Allah bu ayette şöyle buyuruyor: "Bunları, din adamları ve bilginler, günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya, yapmakta oldukları şey ne kötüdür."
Yine aynı surenin 61. ayetinde Yüce Allah ehli kitap olanların deruni nifaklarını ortaya çıkarıyor ve şöyle buyuruyor: "Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir." Evet, bu yüzden görünüşte mümin olanların dış görünüşü insanları aldatmamalı.
Aynı surenin 62. ayetinde Allah-u Teala onların nifaklarının bir başka şeklini ortaya çıkararak onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün buyuruyor. Üstelik onların günah işlemekte birbirleriyle yarışmaları, onları bu konuda hiçbir çekingenlikleri olmadığını, bunun kazara yaşanmadığı, hatta sürekli tekrarlandığını gösteriyor. Yüce Allah ardından aynı surenin 63. ayetinde de bu konudan onların din adamları ve bilginlerinin sorumlu olduğunu, zira kendi sessizlikleri ve halkı kötülükten sakındırmamaları nedeniyle onları günah işlemeye teşvik ettiklerini buyuruyor. Ve söz konusu din adamlarının bu hareketinin çok çirkin olduğunu ifade ediyor.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri İbni Abbas, bu ayetin görevini bilmeyen ve sessiz kalan din alimlerini azarlayan en sert ayet olduğunu belirtiyor. Hiç şüphesiz bu hüküm sadece sessiz kalan Yahudi ve Hristiyan din alimlerine ait değildir ve halkın günah ve ona bulaştığı ve zulüm konusunda adeta birbiriyle yarışan hali gördüğünde sessiz kalan tüm dini ve düşünce liderlerini kapsıyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor: "Eski kavimler halkın günaha bulaştığı ve alimlerinin sessiz kalmaları ve nehy-i münker yapmadıkları nedeniyle helak ve yok oldular. Bu durumda İlahi belalar ve cezalar onlara inmiştir. Öyleyse ey insanlar, onların kaderini yaşamamak için emri bil maruf ve nehyi münker edin.
Allah-u Teala Meryem suresinin 78 ve 79. ayetlerinde İsrailoğullarının lanetine ve onların birbirlerini kötü ve çirkin işlerden alıkoymadıklarına işaretle şöyle buyuruyor. Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Bu iki ayetten de hem Yahudilik hem Hristiyanlık dinlerinde iyiliğe emredip kötülükten sakındırma konusunun olduğunu, üstelik bu konuya çok da vurgu yapıldığı, öyle ki bu iki farizanın her iki kavmin peygamberleri tarafından lanetlenmelerine sebep olduğu anlaşılıyor.
Araf suresinin 157. ayeti Yüce İslam peygamberinin Tevrat ve İncil'deki vasıflarına işaretle o hazretin onların arasında iyiliğe emredip kötülükten sakındıran olduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
Bu ayete göre Tevrat ve İncil'de İslam peygamberinin iki özelliğine, yani iyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmanın kesin olarak geçtiği de anlaşılıyor. Zira her iki kitapta da vaat edilen peygamberin iki özelliği, yani emri bil maruf ve nehyi münker, yani iyiliğe emredip kötülükten sakındırmak olduğu ifade ediliyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Fakat sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden e-posta ile iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Tahran'da bulunan Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi, Yardımcısı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Başmüzakireci Ali Bakeri ile ayrı ayrı görüştü. Muktedai Avrupa İran'ın milletinin çıkarlarını karşılaması gerektiğini belirtti. General Haydar'e düşman İran milletinin gücünden korktuğunu belirtti. İran'ın doğalgaz kondensant ihracatı 240 bin varili geçti. İki işgalci daha öldürüldü. Hadira eylemini kutlayan Hamas, işgalcinin cinayetlerine doğal bir cevap olduğunu belirtti. Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.